77. Hayde. Albert, Monte Cristo'nun atları bulvarın köşesini döner dönmez konta bakarak zorlama olduğu sesinin yüksekliğinden anlaşılan bir kahkaha attı.
Size Kral 9. Charles'ın San Bartolomé'den sonra Caterina de Medici'ye sorduğu soruyu soracağım. Ne düşünüyorsunuz? Sizce küçük rolümü nasıl oynadım?
Hangi konuda? Diye sordu Monte Cristo.
Rakibimin Monsieur Danglars'ın evine yerleşmesi konusunda.
Hangi rakip?
Hangi rakip olacak? Koruyucusu olduğunuz Monsieur Andrea Cavalcanti.
Ah, böyle kötü şakalar yapmayın Vilkont. Monsieur Andrea'yı, özellikle de Monsieur Danglars'ın yanında asla korumam.
Delikanlının korunmaya ihtiyacı olsaydı size sitem edecektim. Ama ne mutlu ki buna ihtiyacı yok.
Nasıl, kur yaptığını mı düşünüyorsunuz?
Bundan eminim. İç çekerek baygın baygın bakıyor ve aşıklar gibi sevgi sözcükleri mırıldanıyor. Kibirli Eugene'in elini öpmeye arzuluyor. Bak sen, bir mısra oldu. Onurum üzerine yemin ederim ki benim hatam değil. Neyse, önemi yok. İşte tekrarlıyorum. Eugene'in elini öpmeye arzuluyor.
Sadece sizi düşünüyorsa bunun ne önemi var?
Böyle söylemeyin sevgili kont. İki yandan hor görülüyorum.
Hangi iki yandan?
Mademoiselle Eugene soruma isteksizce yanıt verdi ve sırdaşı Mademoiselle Darmily de hiç yanıt vermedi.
Evet ama babası size hayranlık besliyor, dedi Monte Cristo.
O mu? Tam tersine yüreğime sapına kadar soktuğu binlerce hançer batırdı. Tamam, trajedilerde kullanılan hançerlerden ama Monsieur Danglars onları tamamen gerçekmiş gibi saplıyordu.
Kıskançlık sevginin dışa vurumudur.
Ama ben kıskanmıyorum.
O kıskanıyor.
Kimi? Debris'i mi?
Hayır, sizi.
Beni mi? Beni bir haftada kapı dışarı edeceğine bahse girerim.
Yanılıyorsunuz sevgili Vilkont.
Kanıt gösterin.
Bunu istiyor musunuz?
Evet.
Sayın Kont Morcerf'e barona resmi evlilik önerisinde bulunmasını rica etmekle görevlendirildim.
Kim tarafından?
Bizzat baron tarafından.
Ah, dedi tüm sevimliliğini takınan Albert. Sevgili Kont, bunu yapmayacaksınız öyle değil mi?
Yanılıyorsunuz Albert, yapacağım çünkü söz verdim.
Şuraya bakın, dedi iç çeken Albert. Beni kesinlikle evlendirmek istediğiniz anlaşılıyor.
Ben herkesle iyi geçinmek isterim. Ama Debris'e gelince onu artık baronesin evinde hiç görmüyorum.
Darıldılar.
Madame'la mı?
Hayır, Monsieur'le.
Yoksa bir şeyler mi fark etti?
Çok güzel bir şaka.
Onun şüphelendiğini mi düşünüyorsunuz? Dedi Monte Cristo sevimli bir saflıkla.
Ah, şuraya bakın. Sevgili Kont, siz nerelerdeydiniz?
Hoşunuza giderse Kongo'da.
Kongo yeterince uzak değil.
Sizin Parisli kocaları nereden tanımamı bekliyorsunuz?
Sevgili Kont, kocalar her yerde aynıdır. Herhangi bir ülkede bir kocayı gözlemlediğinizde bu türün tüm üyelerini tanımış sayılırsınız.
Ama Danglars ve Debris neden darılmış olabilirler? Çok iyi anlaşıyor gibi görünüyorlardı, dedi Monte Cristo yeniden saf bir ifadeyle.
Ah, işte Isis'in gizemlerine geri dönüyoruz ve ben de ermiş değilim. Monsieur Cavalcanti aileye dahil olunca bunu ona sorarsınız.
Araba durdu.
İşte geldik, dedi Monte Cristo. Saat daha 10:30, bana gelin.
Söve söve. Arabam sizi evinize bırakır.
Hayır, teşekkürler. Kupam bizi izlemiş olmalı.
Gerçekten de öyle, dedi Monte Cristo arabadan aşağı atlarken. Birlikte aydınlatılmış salona girdiler.
Baptiste'in bize çay getirin, dedi Kont.
Tek bir söz etmeden dışarı çıkan Baptiste'in iki saniye sonra peri masallarında olduğu gibi birden servise hazır bir tepsiyle belirdi.
Aslında sevgili Kont, size zenginliğinizden dolayı hayranlık beslemiyorum. Sizden zengin kişiler de olabilir. Nüktedanlığınıza da hayran değilim. Bir Marquis de sizin kadar nüktedandır. Benim hayranlık duyduğum şey, size hiç karşılık verilmeden hemen o anda sanki ne istediğiniz tahmin ediliyormuş gibi hizmet edilmesi. Çıngırağı çalış tarzınız, ne istediğinizin bilinmesi ve istediğiniz şeyin daima hazır olması.
Söylediklerinizde doğruluk payı var, alışkanlıklarım biliniyor. Örneğin, şimdi göreceksiniz, çayın yanında bir şey ister misiniz?
Elbette, puro içmek isterim.
Monte Cristo zile uzanıp bir kez çaldı. Ali bir an sonra muhteşem Laskiye tütünü doldurulmuş iki tütün çubuğuyla belirdi.
''Bu harika!''
dedi Morcerf. ''Ama hayır, bu çok basit.
Ali çay ya da kahve ile birlikte genellikle tütün içtiğimi bilir. Çay istediğimi, sizinle birlikte geldiğimi biliyor. Onu çağırdığımı duyuyor, nedenini düşünüyor ve konukseverliğin özellikle Pipo ile belli edildiği bir ülkeden geldiği için bir yerine iki çubuk getiriyor. Elbette bu da diğerleri gibi bir açıklama ama kesin olan şey sizden başka biri. Ah, bu duyduğum nedir? Ve Morcerf gitar sesine benzeyen seslerin geldiği kapıya doğru eğildi. İnanın sevgili Vilkont, bu akşam kendinizi müziğe adamışsınız. Mademoiselle Danglars'ın piyanosundan kaçarken Hayde'nin guzlasına yakalandınız. Hayde ne muhteşem bir isim. Demek Lord Byron'un şiirleri dışında da adları gerçekten Hayde olan kadınlar varmış. Elbette Hayde Fransa'da nadir rastlanan ama Arnavutluk'ta ve Epir'de sık kullanılan bir isimdir. Sizin dilinizde iffetlilik, utangaçlık, masumiyet anlamına gelir. Siz Parislilerin ifadesiyle onun vaftiz ismidir. Ah ne kadar hoş, dedi Albert. Fransız kadınlarının adının Matmazel iyilik, Matmazel suskunluk, Matmazel Hristiyan merhameti olmasını ne kadar isterdim. Düşünsenize, Matmazel Danglars'ın adı Claire Mary Eugene yerine Matmazel iffetli utangaç masum olsaydı, bir evlilik ilanında ne büyük yankı uyandırırdı. Siz çılgınsınız, dedi Kont. Yüksek sesle şaka yapmayın, Hayde sizi duyabilir. Peki duyarsa kızar mı? Hayır, dedi Kont kibirli bir ifadeyle. İyi bir insan mı? Diye sordu Albert. Söz konusu olan iyilik değil, görevdir. Bir köle efendisine saygısızlık edemez. Hadi canım, kendinizi komik duruma düşürmeyin. Kölelik mi kaldı? Kuşkusuz, Hayde benim kölem olması bunu kanıtlıyor. Gerçekten de ona hiçbir şey yapmıyorsunuz ve başkalarına benzemiyorsunuz. Sayın Monte Cristo kontunun kölesi olmak, bu nitelik Fransa'da bir mevki kabul edilebilir. Altınlarınızı harcama biçimine bakılırsa bu mevki yılda 100 bin ekü gelir getirir. 100 bin ekü mü? Zavallı çocuk bundan fazlasına sahipti. Dünyaya binbir gece masallarındakileri gölgede bırakacak hazinelerin üzerinde geldi. Demek gerçek bir prenses. Söylediğiniz gibi, hatta ülkesinin en büyük prenseslerinden biri. Bundan kuşkulanıyordum ama böyle büyük bir prenses nasıl oldu da köle durumuna düştü? İkinci Dionysius nasıl öğretmen oldu? Savaşın neticesi sevgili Vilkont, kaderin kaprisi. Peki adı bir sır mı? Herkes için evet sevgili Vilkont ama dostlarımdan biri olan sizin için değil. Bundan kimseye bahsetmeyeceksiniz değil mi? Bana söz verir misiniz? Ah onurum üzerine. Yan yalı Ali Paşa'nın hikayesini bilir misiniz? Tepedelenli Ali Paşa mı? Elbette, babam servetini onun yanında görev yaparken kazandı. Bu doğru, unutmuşum. Ama Hayde'nin Tepedelenli Ali Paşa ile ne ilgisi var? Onun kızı. Nasıl? Ali Paşa'nın kızı mı? Ve de güzel Vasilike'nin. Ve şimdi sizin köleniz mi? Ulu tanrım, evet. Bu nasıl olur? Bir gün Konstantinopolis pazarında onu satın aldım. Bu muhteşem. Sevgili Kont, sizin yanınızdayken yaşanmıyor, düş görülüyor. Şimdi dinleyin, size soracağım soru saygı sınırlarını aşacak. Yine de sorun. Onunla dışarı çıktığınıza, onu operaya götürdüğünüze göre... Devam edin. Bunu size sormayı göze alabilir miyim? Bana her şeyi sormayı göze alabilirsiniz. Tamam o zaman sevgili Kont. Prensesimizi benimle tanıştırın. Seve seve ama iki koşulum var. Şimdiden kabul ediyorum. İlki, onunla tanıştığınızdan kimseye söz etmeyeceksiniz. Çok güzel. Morcerf elini uzattı. Yemin ederim. İkincisi, babanızın onun babasının hizmetinde çalıştığını kendisine söylemeyeceksiniz. Bunun için de yemin ediyorum. Harika, Vicomte, bu iki yemininizi unutmayacaksınız, öyle değil mi? Ah, bu da soru mu? Dedi Albert. Peki, çok güzel. Sizin onurlu bir kişi olduğunuzu biliyorum. Kont yeniden zile vurdu ve Ali içeri girdi. Hayde'ye kahve içmeye geleceğimi ve ondan kendisiyle bir arkadaşımı tanıştırmak için izin istediğimi ilet. Ali başını öne eğip dışarı çıktı. Sevgili Vicomte, anlaşmamıza göre ona doğrudan soru sormayacaksınız. Bir şey öğrenmek istediğinizde bana sorun, ben ona iletirim. Tamam. Üçüncü kez gelen Ali, efendisine ve Albert'e geçebileceklerini belirtmek için kapının örtüsünü kaldırdı. Gidelim, dedi Monte Cristo. Albert bir elini saçında gezdirdi ve bıyıklarını sıvazladı. Kont şapkasını aldı, eldivenlerini taktı ve Ali'nin öncü nöbetçi olarak koruduğu, Mirto'nun yönetimindeki üç odacı Fransız kadının savundukları bölmeye gitmek için Albert'in önünden yürüdü. Hayde salon olarak kullanılan ilk odada gözleri şaşkınlıktan büyümüş bir halde bekliyordu. Çünkü ilk kez Monte Cristo'dan başka bir erkek dairesine giriyordu. Doğunun en pahalı çizgili ve işlemeli ipek kumaşları arasında bağdaş kurmuş, sofranın bir köşesini adeta bir kuş yuvasına çevirmişti. Yanında az önce sesi duyulan enstrümanı vardı ve bu haliyle muhteşem görünüyordu. Monte Cristo'yu görünce sadece kendine özgü bir genç kızın ve aşığın gülümsemesiyle ayağa kalktı. Monte Cristo ona doğru yürüdü ve her zamanki gibi genç kızı öpmesi için elini uzattı. Albert hayatında ilk kez gördüğü ve Fransa'da tasavvur bile edilemeyecek bu sıra dışı güzelliğin etkisiyle kapının kenarında kaldı. ''Bana kimi getirdin?'' diye sordu genç kız Monte Cristo'ya. ''Bir kardeş mi, dost mu, sıradan bir tanıdık mı, yoksa bir düşman mı?'' ''Bir dost,'' diye yanıtladı Monte Cristo aynı dilde. ''İsmi nedir?'' ''Kont Albert, Roma'da haydutların elinden kurtardığım genç.'' ''Onunla hangi dilde konuşmamı istersin?'' Monte Cristo Albert'e döndü. ''Modern Yunanca biliyor musunuz?'' diye sordu. ''Ne yazık ki sevgili Kont,'' dedi Albert. ''Homeros'un ve Platon'un benden daha tembel, hatta kendilerini hiç önemsemeyen bir öğrencisi hiç olmamıştır.'' ''O halde efendim izin verirse Fransızca ya da İtalyanca konuşacağım.'' dedi kendisinin ve Monte Cristo'nun sorusunu ve Albert'in yanıtını anladığını belli eden Hayde. Monte Cristo bir an düşündü. ''İtalyanca konuşacaksın.'' dedi. Ardından Albert'e dönerek, ''Hayde'nin her ikisini de mükemmel bir şekilde konuştuğu modern ya da eski Yunancayı bilmediğinize üzüldüm.'' dedi. ''Zavallı çocuk belki de hakkında yanlış bir fikir edineceğiniz şekilde İtalyanca konuşmak zorunda kalacak.'' Hayde'ye bir işaret yaptı. ''Hoş geldin sen yörüm ve efendimle birlikte gelen dost,'' dedi genç kız mükemmel bir Toskana şivesi ve Dante'nin dilini Homeros'un dili gibi heybetli kılan yumuşak bir vurguyla. ''Ali, kahve ve pipolar.'' Ve Hayde eliyle Albert'e yaklaşmasını işaret ederken Ali genç hanımın emirlerini yerine getirmek için dışarı çıkıyordu. Monte Cristo'nun Albert'e iki açılır kapanır sandalye göstermesi üzerine ikisi birlikte sandalyelerini doğal çiçeklerle, resimlerle, müzik albümleriyle kaplı tek ayaklı yuvarlak masaya yaklaştırdılar. Ali kahveler ve tütün çubuklarıyla geri döndü. Baptistine gelince konağın bu bölümüne girmesi yasaktı. Albert Nubyalı'nın uzattığı pipoyu geri çevirdi. ''Ah, alın alın,'' dedi Monte Cristo. ''Hayde Parisli bir kadın kadar uygardır. Kötü kokuları sevmediği için Havana purolarından hoşlanmaz. Ama bildiğiniz gibi Doğu tütününün kendisi parfümdür.'' Ali dışarı çıktı. Çay fincanları hazırdı. Ayrıca Albert için bir şekerlik vardı. Monte Cristo ve Hayde Arap kahvesini Araplar gibi şekersiz içiyordu. Hayde elini uzatarak küçük ve ince uzun parmaklarıyla tuttuğu Japon porselininden fincanı sevdiği bir şeyi içen ya da yiyen bir çocuğun naif keyfiyle dudaklarına götürdü. O sırada iki kadın elindeki dondurma ve şerbet tepsileriyle içeri girip tepsileri servis için hazırlanmış iki küçük masanın üzerine bıraktı. ''Sevgili ev sahibim ve siz signora,'' dedi Albert İtalyanca. ''Şaşkınlığımı bağışlayın. Tamamen afalladım ama bu çok doğal. İşte doğuyla, ne yazık ki gördüğüm haliyle değil, Paris'in bağrında düşlediğim görünümüyle karşı karşıyayım. Az önce omnibüslerin görüntülerini ve limonata satanların çıngıraklarını duyuyordum. Ah, signora, Yunanca bilmemem ne kötü. Bu büyülü ortama eşlik edecek konuşmanız bu akşamı benim için unutulmaz kılacaktı.'' ''İtalyancayı sizinle konuşacak kadar iyi bilirim, monsieur,'' dedi Hayde sakince. ''Ve doğuyu seviyorsanız kendinizi orada hissetmeniz için elimden geleni yapacağım.'' ''Nelerden söz edebilirim?'' diye sordu Albert Monte Cristo'ya alçak sesle. ''Neden söz etmek isterseniz ondan, ülkesinden, gençliğinden, anılarından, ayrıca dilerseniz Roma'dan, Napoli'den, Floransa'dan.'' ''Ah!'' dedi Albert. ''Yunan bir hanımın karşısında bir Fransız kadınıyla konuşulacak şeylerden söz etmeye gerek yok. Bana onunla Doğu hakkında konuşmama izin verin.'' ''Tabii ki Albert, onun en çok hoşuna giden sohbet budur.'' Albert Hayde'ye doğru döndü. ''Signora Yunanistan'dan ne zaman ayrıldı?'' ''5 yaşımdayken,'' diye yanıtladı Hayde. ''Peki ülkenizi hatırlıyor musunuz?'' ''Gözlerimi kapattığımda gördüğüm her şeyi yeniden görüyorum. İki tür bakış vardır, bedenin bakışı ve ruhun bakışı. Bedenin bakışı bazen unutabilir ama ruhun bakışı daima hatırlar.'' Hatırlayabildiğiniz en eski anıyı anlatabilir misiniz?
Henüz yeni yeni yürüyordum. Adı Vasiliki olan annem, Vasiliki krallara yaraşır demektir, diye ekledi genç kız başını kaldırarak. Elimi tutuyordu ve ikimiz de peçelere sarındıktan, sahip olduğumuz tüm altınları çuvalın dibine doldurduktan sonra mahkumlar için sadaka istemeye gidiyor ve yoksullara veren Tanrı'ya vermiş demektir, diyorduk. Ardından kesemiz dolduğunda saraya dönüyor, babama hiçbir şey söylemeden, kendimizi yoksul kadınlar olarak tanıtarak topladığımız bu parayı mahkumlar arasında paylaştıran manastır papazına gönderiyorduk.
Peki o zaman kaç yaşındaydınız?
3.
Yani 3 yaşınızdan beri etrafınızda olup bitenleri hatırlıyor musunuz?
Hepsini.
Kont, dedi Morker falçak sesle Monte Cristo'ya. Signora'nın geçmişiyle ilgili bir şeyler anlatmasına izin vermelisiniz. Ona babamdan bahsetmemi yasakladınız ama belki de babamdan kendisi söz edecek. Babamın isminin böyle güzel bir ağızdan çıkmasının beni ne kadar mutlu edeceğini tahmin edemezsiniz.
Monte Cristo Haydi'ye döndü ve bulunacağı tavsiyeye büyük bir önem atfetmesini belirten bir kaş işareti yaptı. Ona Yunanca, ''Babandan bahset ama bize hainden ve ihanetten söz etme.'' dedi. Derin bir iç çeken Haydi'nin tertemiz alnında bir endişe karışıklığı belirdi.
''Ona ne dediniz?'' diye sordu Morker falçak sesle. ''Sizin bir dost olduğunuzu tekrarlayıp sizden bir şey gizlememesini söyledim.'' ''Demek mahkumlara yaptığınız bu eski iyilik ilk hatıranız. Başka bir anınızı daha anlatır mısınız?''
''Başka bir anı mı? Kendimi hala hatırladığım bir gölün kenarındaki yalancı çınarların gölgesinde, yaprakların arasında, gölün berrak suları titreşirken görür gibi oluyorum.'' Babam en yaşlı ve en gür ağacın kenarında mindere oturmuştu ve annem ayaklarının kenarında uzandığı sırada ben de zayıf bir çocuk olarak babamın göğsüne kadar inen beyaz sakalıyla ve kemerindeki gümüş saplı hançerle oynuyordum. Sonra ara sıra babamın yanına gelen bir Arnavut'un hiç dikkat etmediğim sözlerine aynı ses tonuyla ''Öldürün ya da bağışlayın'' diye yanıt verdiğini duyuyordum.
''Çok garip'' dedi Albert. Genç bir kızın ağzından ancak bir tiyatroda çıkabilecek böyle sözleri duymak, kendi kendine bu bir oyun değil demesi.
Albert, peki böyle şiirsel bir ufuktan, bu kadar uzak bir mesafeden baktığınızda Fransa'yı nasıl buluyorsunuz? Diye sordu. Sanırım güzel bir ülke, dedi Hayde. Ama Fransa'yı olduğu haliyle, yani bir genç kızın gözleriyle görüyorum. Oysa çocuk gözlerimle tanık olduğum ülkem ise tam tersine, hafızamda onu güzel bir yurt ya da derin kederlerin yaşandığı bir mekan olarak canlandırmama göre ışıltılı ya da kasvetli bir sis bulutuyla kaplanıyor.
Signora, bu kadar küçük yaşta bu kadar acıya nasıl katlandınız? Dedi sorusunun sıradanlığının gücüne istemeden boyun eğen Albert.
Haydi bakışlarını fark edilmez bir işaretle kendisine anlatmaya devam et diyen konta çevirdi. Ruhun derinliklerini hiçbir şey ilk anılar gibi şekillendiremez. Ve size anlattığım ikisi dışında gençliğimin tüm anıları çok kederli.
''Anlatın Signora, anlatın.'' dedi Albert. ''Sizi tasvir edilemez bir mutlulukla dinlediğime yemin ederim.''
Haydi hüzünlü bir ifadeyle gülümsedi ve sordu. ''Demek diğer anılarımdan da söz etmemi istiyorsunuz.
Size yalvarıyorum.''
''Tamam o zaman.'' 4 yaşımdayken bir akşam annem beni uyandırdı. Yanya sarayındaydık. Beni yattığım minderlerin üzerinden aldı. Gözlerimi açtığımda gözlerinin iri damlalarla dolu olduğunu gördüm. Beni hiçbir şey söylemeden götürdü. Onu ağlarken görünce ben de ağlamaya başladım. ''Sessiz ol kızım,'' dedi. ''Çoğu zaman annemin tesellilerine ya da tehditlerine rağmen her çocuk gibi kapris yaparak ağlamaya devam ederdim. Ama bu kez zavallı annemin sesinde öylesine dehşete kapılmış bir vurgu vardı ki hemen sustum. Beni hızla götürüyordu. Geniş bir merdivenden inerken önümüzde annemin tüm nedimelerinin, kasaları, mücevher takımlarını, altın keselerini taşıyarak aynı merdivenleri indiklerini, daha doğrusu basamakları üçer dörder atladıklarını gördüm. Kadınların arkasından uzun tüfekler ve tabancalar taşıyan, Yunanistan yeniden bir ulus olduğundan beri Fransa'da bildiğiniz o üniformaları giymiş olan 20 muhafız geliyordu. İnanın uykulu halleriyle ağır ağır yürüyen ya da en azından belki de uyku sersemi olduğum için onları bu şekilde algıladığım kölelerden ve kadınlardan oluşan bu uzun konvoyun görünümünde iç karartıcı bir şeyler vardı, diye ekledi. Bu tek hatırayla başını iki yana sallayan ve rengi solan Hayde. Merdivende köknardan meşelerin tonozlarıyla titreştiği devasa gölgeler vardı. ''Acele edin!'' dedi dehlizin dibinden gelen bir ses. Bu ses ovanın üzerinden esen rüzgarın başak tarlalarını eğmesi gibi herkesi iki büklüm etti. Beni ise ürpertti. Bu babamın sesiydi. Görkemli giysileriyle elinde imparatorunuzun kendisine verdiği kılıçla en yaman askeri Selim'e yaslanmış bir halde arkadan geliyor, bizi dağılmış sürüsünü toplayan bir çoban gibi önüne katıyordu. ''Babam!'' dedi Hayde. Avrupa'nın yan yapaşası Tepedelenli Ali adıyla tanıdığı, Türklerin karşısında titrediği ünlü bir şahsiyetti. Albert, betimlenemez bir yücelik ve saygınlıkla söylenen bu sözleri duyduğunda nedenini bilmeden ürperdi. Bir hayaleti çağıran bir kahine gibi. Korkunç ölümüyle çağdaş Avrupa'nın gözünde devleşen babasının kanlı görüntüsünü zihninde canlandıran genç kızın gözlerinde, kasvetli ve ürkütücü bir şeylerin ışıldadığını görür gibi oldu. Kısa süre sonra merdivenin dibine ve bir gölün kenarına indiğimizi duyduk, diye devam etti Hayde. Annem beni hızla inip kalkan göğsüne bastırırken iki adım arkamızdaki babamın her yana endişeli bakışlar yönelttiğini gördüm. Önümüzde dört basamaklı bir merdiven vardı. En alttaki basamağın kenarında bir kayık salınıyordu. Bulunduğumuz yerden bir gölün ortasında yükselen siyah bir kütle beliriyordu. Bu gitmemiz gereken şatoydu. Bu şato bana belki de karanlıktan dolayı çok uzaktaymış gibi görünüyordu. Kayığa bindik. Suya değen küreklerin hiç gürültü çıkarmadığını hatırlıyorum. Onlara bakmak için öne doğru eğildiğimde bizim palikaryaların kemerleriyle sarmalanmış olduklarını gördüm. Kayıkta kürekçiler dışında sadece kadınlar, babam, annem, Selim ve ben vardık. Gölün kıyısında kalan palikaryalar son basamağa diz çökmüşlerdi ve saldırıya uğradıkları anda diğer üç basamağı siper olarak kullanacaklardı. Kayığımız rüzgar gibi salınıyordu. ''Kayık neden bu kadar hızlı gidiyor?'' diye sordum anneme. ''Şşt kızım, çünkü kaçıyoruz.'' diye yanıtladı. Hiçbir şey anlayamamıştım. Her şeye gücü yeten, genellikle başkalarının kendisinden kaçtıkları ve özlü sözü ''Benden nefret ettiklerine göre benden korkuyor olmalılar.'' Olan babam neden kaçıyordu? Gerçekten de babam gölde kaçmaya çalışıyordu. Bana yan yaşatosunun uzun süre direndikten sonra yorgun düştüğünü... Hayde anlatısının bu noktasında durdu ve gözünü kendisinden ayırmayan Monte Cristo'ya anlamlı bir bakış yöneltti. Ardından bir şeyler uydurmuş ya da anlatacaklarının bir kısmını sansürlemiş gibi devam etti. "Signora," dedi bu hikayeyi büyük bir dikkatle dinleyen Albert. Yanya garnizonunun büyük bir direnişten sonra yorgun düştüğünü söylüyordunuz. Sultan tarafından babamı yakalamak için gönderilen Hurşit Paşa ile görüşülüyordu. Bunun üzerine babam büyük bir güven beslediği bir Fransız subayını aracı olarak sultana gönderdikten sonra uzun zamandır hazırlattığı ve Katapigion yani sığınağı olarak adlandırdığı bu şatoya çekilmeye karar vermişti.
Peki bu subayın adını hatırlıyor musunuz Signora? Diye sordu Albert.
Monte Cristo ile genç kız arasında Morcerf'in fark edemediği şimşek hızında bir bakışma gerçekleşti. Hayır, hatırlamıyorum. Ama belki daha sonra hatırlarsam söyleyeceğim. Albert'in babasının ismini telaffuz edeceği sırada Monte Cristo susması için parmağını yavaşça kaldırdı ve yeminini hatırlayan genç adam sustu. İşte o şatoya doğru yol alıyorduk. Arabeslerle donatılmış setlerinden sular dolan bir zemin katı ve göle bakan bir birinci kat. İşte şato böyle görünüyordu. Ama adaya doğru uzanan zemin katın altında annemi, beni ve nedimelerimizi götürdükleri ve 60.000 kesenin ve 200 varilin tek bir yığın halinde bulunduğu geniş bir yeraltı mağarası yer alıyordu. Keselerde 25 milyon değerinde altın ve fıçılarda 15.000 kilo barut vardı. Bu varillerin yanında size babamın en yiğit adamı olarak sözünü ettiğim Selim duruyor, elinde ucunda bir fitil yanan bir mızrakla gece gündüz nöbet tutuyordu. Paşanın ilk işaretiyle şato, muhafızlar, kadınlar, altınlar ve babam da dahil olmak üzere her şeyi havaya uçurma emrini almıştı.
Ölümün bu kadar yakınlarında olduğunu hisseden köylerimizin bütün gün dua ettiklerini, ağlayıp inlediklerini hatırlıyorum. Bana gelince soluk tenli ve siyah gözlü askeri hala görür gibiyim ve ölüm meleği üzerime doğru alçaldığında Selim'i tanıyacağımdan eminim. Böyle kaç gün geçirdiğimizi söyleyemeyeceğim. O sırada zaman mevhumum yoktu. Bazen ama nadiren babam, annem ve beni köşkün terasına çağırırdı. Yer altında inleyen gölgeler ve Selim'in alevli mızrağı dışında hiçbir şey göremediğim için o anlardan büyük keyif alıyordum. Büyük bir girişin önüne oturan babam, gölün üzerindeki her noktayı gözlemleyerek ufkun derinliklerine endişeyle bakıyor, onun yanına hafifçe uzanan annem başını omzuna yaslıyordu. Ve ben de babamın ayaklarının dibinde oynuyor, nesneleri daha da görkemleştiren çocuksu yanılsamalarımla, ufukta yükselen Pindos dağlarının dik yamaçlarını, gölün sularında arasında beyaz ve köşeli hatlarıyla beliren yan yaşatolarını, uzaktan yosunlara benzeyen ama yakından bakıldığında devasa köknarlar ve upuzun mersin ağaçları olduğu anlaşılan dağın kayalıklarına likenler gibi yapışmış o koyu yeşilliklerin olağanüstü kütlelerini hayranlıkla izliyordum. Babam bir sabah bizi çağırdığında onu oldukça sakin ama her zamankinden daha solgun bir halde bulduk.
''Sabırlı ol Vasiliki, bugün her şey bitmiş olacak. Bugün sultanın fermanı geliyor. Böylece kaderin belirlenmiş olacak. Tamamen bağışlanırsam Yanya'ya zafer kazanmış gibi geri döneceğiz. Haberler kötüyse bu gece kaçacağız.''
''Ama ya kaçmamıza izin vermezlerse?'' dedi annem.
''Ah, için rahat olsun.''
diye yanıtladı babam gülümseyerek.
''Selim ve yanan mızrağı bana onların yanıtlarını bildirecek. Benim ölmemi isteseler de benimle birlikte ölmeyi istemeyeceklerdir.''
Annem, babamın yüreğinden gelmeyen bu tesellilere iç çekişlerle karşılık verdi. Ona sürekli içtiği buzlu suyunu hazırladı. Çünkü babam şatoya çekildiğinden beri ateşler içinde yanıyordu. Beyaz sakalına esans sürdü ve bazen havada uçuşan dumanını saatler boyunca dalgın bakışlarla izlediği tütününü yaktı. Babam aniden korkuya kapılmama yol açan bir hareket yaptı. Ardından gözlerini sabitlediği noktadan ayırmadan dürbününü istedi. Yüzü yaslandığı yalancı mermerden daha da beyazlaşan annem ona dürbünü uzattı. Babamın ellerinin titrediğini gördüm.
''Bir kayık, iki kayık, üç, dört kayık.''
diye mırıldandı babam. Bunun üzerine ayağa kalktı ve hatırladığım kadarıyla silahlarını kavrayıp tabancalarının falya deliğine barut doldurdu.
''Vasiliki.''
dedi anneme, bedeni bariz titreyerek.
''İşte hakkımızda kararın verileceği an geldi. Yarım saat içinde yüce hükümdarın cevabını öğrenmiş olacağız. Haydi ile birlikte yeraltı mağarasına in.''
''Sizden ayrılmak istemiyorum.'' dedi annem Vasiliki. ''Efendim, siz ölecekseniz ben de sizinle birlikte ölmek istiyorum.''
''Selim'in yanına gidin.''
diye bağırdı babam. ''Elveda senyor.'' diye mırıldandı itaat eden ve yaklaşan ölümle iki büklüm olmuş annem.
''Vasiliki'yi götürün.''
dedi babam palikaryalarına. Ama bir kenarda unutulmuş ben babama koştum ve beline sarıldım. Beni fark ettiğinde bana doğru eğilip alnımı öptü. Ah, o son öpücüğüydü ve hala alnımda duruyor. Aşağı inerken terasın asmaları arasında gölde gitgide büyüyen, sonra kara noktalara dönüşen dalgaların üzerinde kuşlar gibi süzülen kayıkları gördük. O sırada şatodaki 20 palikarya babamın ayağının dibine yerleşmiş ve ağaç kaplamaların arasında gizlenmiş, ölüm saçan gözleriyle bu teknelerin yaklaşmasını bekliyor, sedef ve gümüş kakmalı uzun silahlarını ateşe hazır bekletiyorlardı. Döşemenin üzerinde yığınla kartuş vardı ve babam saatine bakıyor ve endişeyle dolaşıyordu. Şimdi sıra o son öpücüğün ardından babamın yanından ayrıldıktan sonra yaşadıklarımda. Annemle birlikte yeraltı dehlizini geçtik. Her zamanki gibi görevinin başında olan Selim bize hüzünle gülümsedi. Mağaranın diğer tarafından minderleri almaya gittik ve dönüp Selim'in yanına oturduk. Sadık yürekler büyük tehlikeler karşısında birbirlerine ihtiyaç duyarlar. Ve çocuk olmama rağmen başımızın üzerine büyük bir felaketin süzüldüğünü içgüdüsel olarak hissediyordum. Albert, Yanya Paşası'nın son anlarını bu konudan hiç söz etmeyen babasından olmasa da başkalarından defalarca dinlemiş, ölümüyle ilgili farklı hikayeler okumuştu. Ama genç kızın mevcudiyeti ve sesiyle canlanan bu hikaye, bu canlı sahne ve bu acıklı ağıt tasvir edilemez bir çekiciliğin ve dehşetin yüreğine sızmasına yol açıyordu. Haydi'ye gelince bu korkunç anıların etkisiyle sözlerine bir an ara vermişti. Yüzünü fırtınalı bir günde iki büklüm olan bir çiçek gibi eline doğru eğmişti ve dalıp giden gözleri hala Pindos'un yeşil ufkunu ve çizdiği kasvetli tabloyu yansıtan sihirli bir aynayı andıran Yanya Gölü'nün mavi sularını görür gibiydi. Monte Cristo ona tasvir edilemez bir ilgi ve merhametle bakıyordu. ''Devam et kızım,'' dedi Kont Rumca. Monte Cristo'nun dokunaklı bir ses tonuyla dile getirdiği bu sözler karşısında bir rüyadan uyanmış gibi başını kaldıran Hayde devam etti. Saat öğleden sonra 4'tü ama hava berrak ve parlak olsa da biz yeraltının karanlığına gömülmüştük. Mağarada sadece Selim'in siyah gökyüzünün derinliklerinde titreşen bir yıldıza benzeyen fitili parlıyordu. Annem Hristiyandı ve dua ediyordu. Selim ara sıra şu kutsal sözleri tekrarlıyordu. Allahu Ekber. Yine de annemin hala umudu vardı. Aşağı inerken Konstantinopolis'e gönderilen ve Fransız kralının askerlerinin genellikle asil ve yüce gönüllü olduklarını bildiği için babamın son derece güvendiği Fransızı görmüştü. Merdivene doğru birkaç adım yürüyüp kulak kabarttı. ''Yaklaşıyorlar,'' dedi. ''Yeter ki barış ve yaşam getirsinler.'' ''Neden korkuyorsun Vasiliki?'' diye yanıtladı Selim, hem ince hem de kibirli sesiyle. ''Barış getirmiyorlarsa onlara ölümü vereceğiz.'' Ve mızrağının ucundaki alevi kendisini Gridley Dionysos'a benzeten bir hareketle canlandırdı. Ama saf bir çocuk olan ben, vahşi ve anlamsız bulduğum bu cesaretten ürküyor, havada ve alevlerin içinde ölmekten korkuyordum. Titrediğini hissettiğim annem de aynı duyguları paylaşıyordu. ''Tanrım! Tanrım, anne!'' diye bağırdım. ''Yoksa ölecek miyiz?'' Ve sesimi duyan kölelerin duaları ve gözyaşları daha da yoğunlaştı. ''Kızım!'' dedi Vasiliki. ''Tanrı seni bugün korktuğun ölümü arzulayacak hale getirmekten korusun.'' Sonra alçak sesle ''Selim!'' dedi. ''Paşanın emri nedir?''
''Bana hançerini gönderirse sultan onu bağışlamamış demektir. O zaman barutları ateşleyeceğim.'' ''Bana yüzüğünü göndermesi ise sultanın kendisini bağışladığı anlamına geliyor. Ben de barut fıçılarının yanından ayrılacağım.''
''Dostum,'' dedi annem, ''paşa emrini hançer aracılığıyla gönderirse bizi çok korkutan bu ölüm tarzıyla öldürmek yerine sana boynumuzu uzatalım. Sen de o hançerle bizi öldür.''
''Tamam Vasiliki,'' diye yanıtladı Selim sükunetle.
Aniden yüksek sesle atılan çığlıklar duyduk. Kulak kabarttığımızda, bunların palikaryalarımızın Konstantinopolis'e gönderilen Fransızın adını tekrarlayarak attıkları sevinç çığlıkları olduğunu anladık.
''Peki siz bu Fransızın ismini hatırlıyor musunuz?''
dedi genç kızın hafızasını tazelemesi için yardıma hazır olan Albert.
Monte Cristo Hayde'ye bir işaret yaptı.
''Hatırlamıyorum,'' dedi Hayde. Gürültü artıyor, daha yakından gelen ayak sesleri duyuluyor, yeraltı geçidinin basamakları inliyordu. Selim mızrağını hazırladı. Kısa süre sonra yeraltı geçidinin girişine kadar sızan gün ışığının oluşturduğu mavimsi alacakaranlıkta bir gölge belirdi.
''Kimsin?'' diye bağırdı Selim. ''Kim olursan ol bir adım daha atma.''
''Yaşasın sultan!''
dedi gölge.
''Ali Paşa tamamen bağışlandı. Sadece hayatının kurtulmasıyla kalmadı, ayrıca serveti ve malları da ona geri verildi.''
Annem bir sevinç çığlığı atarak beni göğsüne bastırdı.
''Bekle!''
dedi adamın dışarı çıkmak için hamle yaptığını gören Selim.
''Bana yüzüğü getirmen gerektiğini biliyorsun.''
''Doğru!'' dedi diz çökerek beni yukarı doğru kaldıran annem. Hem Tanrı'ya dua ediyor hem de beni ona doğru yükseltmek istiyordu. Ve solmuş alnından terler akan, boğuk sesi kurumuş boğazından yükseliyormuş gibi görünen Hayde, heyecanına yenilerek ikinci kez durdu. Monte Cristo bardağa doldurduğu biraz buzlu suyu ona uzatırken içinde hafif bir talimatı da barındıran şefkatli bir sesle ''Cesaret kızım'' dedi. Gözlerini ve alnını silen Hayde devam etti. Bu arada karanlığa alışan gözlerimiz paşanın elçisini tanımıştı. Dostumuzdu. Selim onu tanımıştı ama yürekli genç adamın bildiği tek şey emre itaat etmekti.
''Buraya kimin adına geldin?''
diye sordu.
''Efendim tepedelenli Ali adına. Ali'nin adına geliyorsan bana neyi teslim etmen gerektiğini biliyorsundur.''
''Evet,''
dedi elçi
ve sana onun yüzüğünü getirdim.
Ve elini başının üzerine kaldırdı ama bulunduğumuz yer Selim'in kendisine uzatılan nesneyi seçip tanıyamayacağı kadar uzak ve loştu.
''Elinde ne olduğunu göremiyorum.''
dedi Selim.
''Yaklaş.'' dedi elçi. ''Ya da ben sana yaklaşayım.''
''Hayır.'' diye yanıtladı genç asker.
''Bana göstereceğin şeyi bulunduğun yerdeki şu ışığın altına bırak ve ben onu görene kadar geri çekil.''
''Tamam.'' dedi elçi. Ve elindeki şeyi söylenen yere bıraktı. Bıraktığı şey bize gerçekten de bir yüzük gibi göründüğü için yüreklerimiz çırpıyordu. Fakat babamın yüzüğü müydü? Elinde hala yanan fitili tutan Selim girişe yaklaştı. Işığa doğru eğilip nesneyi yerden aldı.
''Paşanın yüzüğü.''
dedi. Onu öperek ''Çok iyi.'' ve yere attığı fitili üzerine basarak söndürdü. Elçi bir sevinç çığlığı atıp ellerini birbirine vurdu. Bu işaret üzerine Hurşit'in 4 askerinin koşarak gelmesiyle 5 hançer darbesi alan Selim yere yığıldı. Her biri kendi darbesini indirmişti. Bunun üzerine renkleri korkudan solmuş olsa da bu cinayetleriyle kendilerinden geçerek yeraltı geçidinin her yanında ateş aradılar ve altın keselerini yuvarladılar. Bu arada beni kollarına alan annem çevik bir hamleyle sadece bizim bildiğimiz dönemeçleri aşarak şatonun korkunç bir uğultunun hakim olduğu gizli merdivenlerine ulaştı. Alt salonlar tamamen Hurşit'in askerleriyle yani düşmanlarımızla dolmuştu. Annem küçük kapıyı itmek üzereyken paşanın korkunç ve tehditkar sesinin yankılandığını duyduk. Annem gözünü tahtaların arasına yaslarken ben de tesadüfen bulduğum bir delikten içeri baktım. Babam yaldızlı harflerle yazılmış bir kağıt tutan adamlara bakarken
''Ne istiyorsunuz?''
diyordu.
''Sana Haşmet Maplarının iradesini iletmek istiyoruz.''
diye yanıtladı içlerinden biri.
''Bu fermanı görüyor musun?'' ''Görüyorum. O zaman oku. Kelleni istiyor.''
Babam bir tehditten daha ürkütücü bir kahkaha attı ve daha kahkahası sona ermeden iki tabancasını ateşleyerek iki askeri öldürdü. Babamın etrafındaki döşemeye yüzük oyun uzanmış olan palikaryalar doğrulup ateş etmeye başladılar. Odayı gürültü ve alevler ve dumanlar kapladı. Hemen o anda karşı tarafın da ateş etmeye başlamasıyla mermiler etrafımızdaki tahtaları deldi. Ah, babam tepedelenli Ali Paşa'nın elindeki palası ve baruttan siyahlaşmış yüzüyle mermilerin ortasındaki görüntüsü ne muhteşem, ne yüceydi. Düşmanları nasıl da kaçıyordu.
''Selim, Selim!''
diye bağırdı.
''Görevini yap.''
''Selim öldü.'' diye yanıtladı bir ses. Sanki şatonun derinliklerinden geliyordu.
''Ve sen Ali Paşam, mahvoldun.''
O sırada boğuk bir parlamanın duyulmasıyla babamın etrafındaki döşeme havaya uçtu. Askerler döşemenin aralıklarından ateş ediyordu. 3-4 palikarya başlarından ayaklarına kadar isabet eden mermilerle yere yığıldı. Kükreyen babam parmaklarını mermi deliklerinin arasına sokarak tahta bir bölmenin tamamını kopardı. Ama hemen o anda 20 mermi bu aralığa ateşlendi. Ve bir volkan kraterinden çıkıyormuşa benzeyen alev tüm kaplamaları yakıp tutuşturdu. Tüm bu ürkütücü uğultunun, bu korkunç çığlıkların arasında bütün silahlardan çıkanlardan daha net duyulan iki mermi, tüm çığlıkları bastıran iç parçalayıcı iki çığlık dehşetten donup kalmama yol açtı. Bu iki mermi babamda ölümcül yaralar açmıştı ve o iki çığlığı atan da oydu. Yine de bir pencereye yaslanarak ayakta duruyordu. Annem onunla birlikte ölebilmek için kapıyı sarsıyordu ama kapı içeriden kilitlenmişti. Babamın etrafındaki palikaryaların hepsi çırpınarak can çekişiyorlardı. İçlerinden yara almamış ya da hafifçe yaralanmış olan birkaçı pencerelere doğru atıldılar. Aynı anda döşemenin tamamı alttan çatırdayarak kırıldı. Ardından babam dizlerinin üzerine çöktü. Kılıçlar, tabancalar, hançerlerle donanmış 20 kol aynı anda üzerine doğru uzandı. Ve babam cehennem ayaklarının altında açılmışçasına kükreyen o iblislerin canlandırdığı alevlerin içinde gözden kayboldu. Yere yuvarlandığımı hissettim. Annem bayılarak yere yığılmıştı. Hayde inleyerek ve söylediğini yaptığı için memnun olup olmadığını anlamaya çalıştığı konta bakarak kollarını iki yana bıraktı. Kont ayağa kalkıp yanına geldi ve ona ''Biraz dinlen çocuğum ve hainleri cezalandıran bir tanrı olduğunu düşünerek cesaretini topla.''
''Çok ürkütücü bir hikaye bu kont.''
dedi Hayden'in solgunluğu karşısında çok endişelenen Albert.
''Şu an bu kadar ısrarla saygısız davrandığım için kendimden utanıyorum.''
''Hiç önemli değil.'' diye yanıtladı Monte Cristo. Ardından elini genç kızın başına koyarak, ''Hayde cesur bir kadındır. Bazen kederlerinin hikayesiyle teselli bulur.'' dedi. ''Çünkü efendim,'' dedi genç kız aceleyle, ''çünkü kederlerim bana sizin yaptığınız iyilikleri hatırlatıyor.'' Albert merakla bakmaya devam etti. Çünkü Hayde en çok bilmek istediği şeyi, yani kontun kölesi olmasının nedenini henüz anlatmamıştı. Hayde hem kontun hem de Albert'in gözlerinden aynı isteği okudu. Devam etti. ''Annem kendine geldiğinde Hurşit Paşa'nın karşısındaydık. Beni öldürün ama Ali'nin dul eşinin onurunu lekelemeyin.'' dedi.
''Artık bunları anlatacağın kişi ben değilim.'' dedi Hurşit.
''O zaman kime anlatacağım?''
''Yeni efendine.''
''Kimmiş?''
''İşte burada.''
Ve Hurşit bize babamın ölümüne en çok katkıda bulunanlardan birini gösterdi, diye ekledi genç kız kasvetli bir öfkeyle.
''Demek o adamın kölesi oldunuz?''
diye sordu Albert. ''Hayır, o bizi alıkoymaya cesaret edemedi. Bizi Konstantinopolis'e giden köle tüccarlarına sattı. Yunanistan'ı boydan boya kat edip, imparatorluğun bize yol vermek için kenara çekilen meraklılarla dolu kapısına yarı ölü bir halde ulaştık. Gözlerini kalabalığın baktığı yöne çeviren annem bir çığlık attı ve bana bu kapının üzerine asılmış bir başı göstererek yere yığıldı. Bu başın altına şu sözler yazılmıştı. Yanya Paşası Tepedelenli Ali'nin başıdır. Ağlarken annemi ayağa kaldırmaya çalıştım. Ölmüştü. Pazara götürüldüm. Beni satın alan zengin bir Ermeni beni eğitti. Bana eğitmenler tuttu ve 13 yaşıma geldiğimde beni Sultan Mahmud'a sattı.
Ben de haşhaş pastillerimi koyduğuma benzeyen bir zümrüt karşılığında onu sultandan satın aldım, dedi kont.
Ah, çok iyi, çok yücesin efendim, dedi Monte Cristo'nun elini öpen Hayde. Ve sana ait olmaktan çok mutluyum. Albert duydukları karşısında afallamıştı.
Kahvenizi için, dedi kont. Hikaye bitti.